Ayrım 20.
Hobson'sa gelince beni gayet şık, 15. Louis taklidi eşya ile döşenmiş küçük bir ofise aldılar. Tom dışarıda bekledi. Telefonda sesini duyduğum adam içeriye girdi. Onu daha önce lobide görmüştüm. Ben Bay Ferrari'yim. Bayan Forrester değil mi? Evet. Cenaze merasimi ne zaman? Henüz bilmiyorum. Tabii Bay Matthews'ı bizim Georgian uyku salonuna koyacağız. Siz önce bu kağıtları okuyun, sonra size orasını gösteririm. Daha sonra da sizi makyaj uzmanımızla tanıştırırım ve aşağı kata ineriz, siz sabut seçersiniz. Ondan sonra da artık yapacak bir şey kalmıyor. Bakayım, bugün cuma. Demek cenaze merasimi pazara kalacak. Yoksa pazartesiye mi? Suratımda bir timsahın gülümsemesiyle elimi okşamaz mı? Aman tanrım, şu pis ellerini hemen üzerimden çek. Kör olasıca, sanki Karayip adalarını gezmeye götüren turist rehberi gibi konuşuyor. Evet, şimdi de hay bok canına. Aa, bakın Bayan Forrester, bu akşam bir ara bize Bay Matthews'ın bir takım elbisesini getirip bırakabilir misiniz? Tabii bir çifte ayakkabı. Takım elbise mi? Acaba Chris'in takım elbisesi var mıydı? Neden şu ana kadar gayet anlayışlı görünen ben bu sorunla adamı aptala çevirdim? Tabuta yatırmak için. Yine o sinir gülümseme ve de sanki bana acıyormuş gibi bir hal. Aa, tabii. Ama ona hiç gerek yok. Ben tabutun kapalı olmasını istiyorum. Arkasındaki elbiseyle yatırabilirsiniz. Arkasında takım elbise mi var? Hayır. Bay Ferrari, arkasında takım elbise yok. Onun zaten takım elbisesi yok. Hem ben arkasındakini beğeniyorum. Adama ters yanıtlar vermeye başladım ve rahatladım. Bazı ayrıntıları annesiyle görüşmem gerek. Bayan Matthews bu akşam gelecek. Doğudan mı geliyor? Hayır, Denver'dan. Ama sakın üzülmeyin Bay Ferrari. Masrafı kaldırabiliriz. Paranızı alacaksınız. Zaten okumamı istediğiniz kağıtların hepsi bana onu anlatmak için değil miydi? Adam yine gülümsedi. Artık Bay Matthews'ın annesinin de takım elbise olayını normal karşılayacağını düşündü sanırım. Olabilir hani, ne de olsa annesi. Artık aşağı kata inip tabutlara bakalım mı? Sıkıntılı, küçük ofisten dışarı çıktığımız zaman baktım Tom hala oradaydı. Onu orada görmek bana güven verdi, rahatladım. Çok kalmayız dedim. Tom bana başını salladı. Bay Ferrari şok oldu. Herhalde aklınca bana her şeyi gösterecek, uzun uzun anlatacaktı. Bilmem neden ama asansörle aşağıya inerken acaba üstümde kot pantolon, ayağımda sandaletler, arkamda Chris'in bir süeteriyle burada olduğum için kim bilir bu adam beni nasıl görüyor dedim. Zavallı Bay Ferrari, insanlar nelerle karşılaşıyor ama isabet, belki de çok fazla para istemez bizden. Bayan Matthews'ın para durumunu da bilmediğime göre. Hoş, ben biriktirmiş olduğum parayla bütün masrafı karşılayabilirdim ama sonra çok sıkıntı çekerdim. Cenaze merasimleri bazen binlerce dolar tutuyormuş. Bay Ferrari kapıyı açtı. İçerisi sanki araba sergileniyormuş gibi platformlar üzerinde odanın etrafına dizilmiş, bazılarının üzerinde haçlar, süsler, madeni işaretler, içleri saten, kadife ya da muhare ile kaplanmış tabutlarla doluydu. Baktım, Bay Ferrari hazırlanıyor, uzun uzun anlatacak, tam formunda bir araba satıcısı. Ben şuradakini istiyorum. Onu mu? Evet, onu. Tamam da size başka modellerimizi de göstermemi istemez miydiniz? Hayır, istemem. Bunun fiyatı nedir? Elindeki listeye baktı. 325 dolar dedi. Oldu. Hemen arkamı dönüp odadan çıktım. Bay Ferrari bana yetişinceye kadar, daha doğrusu kendine gelinceye kadar asansörün düğmesine bastım. Yukarıya çıktığımız zaman Bay Ferrari'nin elini sıktım ve çıkıp gitmek istedim. Bay Matthews bu akşam saat 7'de hazır olacak. Daha yatacağı odayı görmediniz. Herhalde iyi bir yerdir Bay Ferrari. Artık bitkindim ve hemen çıkıp gitmek istiyordum. Takım elbise için hala aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Evet, sağ olun. Ve bütün asaletimle arkamda Tom kapıya doğru yürüdüm. Dışarıya çıktığımızda Tom bana dönüp iyi misin diye sordu. Çok daha iyiyim. Haydi gidip Sam'i alalım. Ve Tom'a okulun adresini verdim. Saat neredeyse 4:30 olmuştu. Çocuk da herhalde acaba ne oldu diye düşünüyordu. Yuvaya gittiğimizde Sam görevlilerden birinin ofisinde oturmuş resim yapıyordu ve hayatından memnundu. Anne, nerede kaldın? İşlerim vardı. Hadi yavrum, gidelim artık. Eve dönme zamanı geldi. Sam ceketini aldı, çizdiği resimlerin kağıtlarını yuvarlayıp öbür eliyle tuttu ve kapıya doğru yürüdü. Sam odadan çıkıp biraz uzaklaştıktan sonra orada duran hanım kalkıp yanıma geldi, elimi sıktı ve ''Çok üzgünüm Bayan Forrester'' dedi. ''Teşekkür ederim, buna alışmam gerek. Önümüzdeki günlerde üzgünüm sözcüğünü pek çok dinleyeceğim.'' Samantha ile ben okulun kapısından çıktığımızda Tom arabada bizi bekliyordu. ''Kim bu?'' ''Chris amcanın bir arkadaşı.'' ''Ya!'' Demek Sam için bu kadar açıklama yeterliydi. Eve dönünceye kadar Tom'la ikisi bol bol çene çaldılar. Ben de rahat rahat kendi alemime daldım. O kadar yorgundum ki. Uyuşmuştum artık. Tom, eve gitmeden bir çiçekçiye uğramak istiyorum. Bizim evin sokağında bir çiçekçi var. Senin zamanın var mı? Elbette. Çiçeği ne yapacaksın şimdi anne? Evde bir sürü çiçek var. Birisine göndermek istiyorum da. Aman tanrım, tabii Sam'in bir şeyden haberi yoktu. Şimdi ben ona ne söyleyecektim? Nasıl anlatacaktım? Ama anlatmam gerek. Çiçekçiye akşam saat 7'de Hobson's'a gönderilmek üzere $200'lık rengarenk kır çiçekleri siparişi verdim. Kır ise beyaz ya da somun rengi gladiolar göndermek istemedim. Chris öyle şeylerden hiç hoşlanmazdı. Dışarı çıktığım zaman baktım Sam'le Tom arabada oturmuş birbirlerini gıdıklıyorlar. Bu yorgunluğumla elimde olmadan gülümsedim. Bu Tom akıl almaz bir insandı. Bizi eve götürdü ve bana içeriye girmesini isteyip istemediğimi sordu. Gereği yok, ben iyiyim ama bizimle yemek yiyebilirsin. Yok, ben eve döneyim. Ben götüreyim mi? Gerek yok. Zaten çok yakınız. Yürüyerek gidebilirim. Önce bu arabayı park edeyim de. Tom arabayı park ederken Sam'le ben de oturup bekledik. Tom tekrar yanımıza dönerken baktım da o da benim kadar yorgun duruyordu. Önümüze gelip bekledi. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Tom, sana nasıl teşekkür edeceğim bilmem. Sağ ol, inanılmaz bir adamsın. Ne kadar yardımcı olduğunu anlatacak sözcük bulamıyorum. Kusursuzdun. Yine gözlerim yaşardı. Sen de öylesin Julian, sen de. Eğilip yanağımdan öptü, Sam'in saçlarını okşadı ve başı önünde yürüyüp gitti. Sanırım ağlıyordu ama emin değilim çünkü ben de ağlıyordum. Neden ağlıyorsun anne? Bir yerin mi ağrıyor? Evet yavrum, öyle sayılır. Ben sana bakarım, şimdi geçer. Sağ ol tatlım. Merdivenlerden çıkıp bomboş eve yine sadece ikimiz el ele içeriye girdik. Sam yemekteyken Bayan Matthews telefon etti. Saat 9'da San Francisco'ya ineceklerini ama benim havalimanına gitmeme gerek olmadığını söyledi. Ben de ona gitmek istediğimi söyledim ve Sam'i evde bekleyecek bir yardımcı aramaya koyuldum. Bir tek komşuyu tanıyordum. Ona telefon ettim. O da bana memnuniyetle dedi. ve ekledi. Ah Jillian, biraz önce haberlerde duydum. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Gene başladılar. Teşekkürler Bayan Jagger, teşekkürler. Haberlerde mi? Aman Tanrım. Sam'in pek bir iyiliği üzerindeydi. Banyosunu yaptı, yemeğini güzel güzel yedi ve hiç zorluk çıkarmadan gitti yattı. Bir kere Chris'i sordu, ben de oyaladım, yanıt vermedim. Chris'in ölümünü hep önümüzdeki birkaç gün göreceği gözyaşları ve mutsuzluk ile anımsamasını istemedim. En iyisi biraz kendine geldikten sonra oturup onu her şeyi anlatmak, ama ne zaman? Her neyse, şimdi olmaz. Bayan Jagger saat 8'de bize geldi. Ben de Bayan Matthews'ı karşılamaya gittim. Gitmeden üstümü değişmeyi akıl ettim neyse. Siyah ve sade bir elbise giydim. Kot pantolonumla, Chris'in süeteri, gri takımım hala düzeltmediğim yatağımın üzerinde duruyordu. Havalimanında durup uçağın inmesini bekledim. Etrafıma bakındım. Acaba benimle beraber uçağın inmesini bekleyenlerin hangisi Jean'di? Hiçbirisi benim kafamdaki Jean'e benzemiyordu. Ve bu yüzden onu düşünmeyi bir tarafa bırakıp havaalanının ışıklarını seyre daldım. En azından yarım düzine uçak kalkmaya hazırlanıyor, bir o kadar da alana iniyordu. United Hava Yolları'nın 402 numaralı Denver uçağı alana indi. Yolcular 3 numaralı kapıdan çıkacaklar. Uçuş numarası 402. Bayan Matthews uçaktan ilk çıkanlar arasındaydı ve onu hemen tanıdım. Ufak tefek bir hanım. Gençliğinde güzelmiş herhalde. Arkasında sade bir siyah tayör. Saçları grileşmiş, etrafına bakındı ama yanımdan çekip gitti. Sanırım beni ilk bakışta tanıyamadı. Bayan Matthews, Jillian, evet benim. Beni karşıladığın için teşekkürler şekerim. Hiç gerek yoktu. Ben ona gerektiği için değil de İstediğim için geldiğimi anlatmaya çalışırken o benim omuzumun üzerinden etrafa bakınıyordu. Jani'yi göremiyorum. Halbuki beni karşılayacağını söylemişti. Ben de onunla beraber aranırken Bayan Matthews elini kaldırıp salladı. Uzun boylu bir genç kadın bize doğru geliyordu. Sanki Chris'in kadına dönüşmüş hali. Bu kıza bakıp Chris'i görüyor gibi olmak. Chris'in yürüyüşü, Chris'in bedeni ve biraz daha yaklaştığı zaman Chris'in gözleri. Beni o kadar şaşırttı, öyle garip bir duygu verdi ki, ürperdim ama aynı zamanda bize doğru gelen hayaletle büyülendim. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Jane doğru annesinin yanına geldi, kucakladı. Hiç konuşmadılar. Keşke gelmeseydim dedim. Onların yanında benim ne işim vardı? Onların birbirlerine gereksinimleri vardı. Ben bir yabancıydım. Öyle garip bir duygu içindeydim ki başımı çevirdim. Jane'ye ne söylesem diye düşünüyordum. Üzgünüm. Yo, ben de öyle konuşmaya başlamayayım. Dönüp ona baktığımda Chris'le aralarındaki benzerliği bir kere daha hayretle izlerken, o annesinden ayrıldı, bana yaklaştı ve beni de kucakladı. Biliyorum Jillian, biliyorum. Sana üzgünüm demeyeceğim. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Chris geçen hafta bana her şeyi yazdı. Öyle mi? Halbuki bana hiçbir şey söylemedi. O kadar şaşırmıştım ki ne söyleyeceğimi bilemedim. Biliyorsun o pek anlatmazdı. Anne, haydi gidip bavullarını alalım. Üçümüz beraber yürüyen merdivene binip bavulları almaya gittik. Bayan Matthews'in bavullarını aldıktan sonra ben park yerinden arabayı getirmeye gittim. Özür dilerim, pek rahat bir araba değil. Chris'le ben, biz seviyorduk. Bir sessizlik oldu. Hep beraber kente dönerken pek konuşmadık. konuşacak, söyleyecek bir şey yoktu ki. Derken hepimiz bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünmüş olacağız ki üçümüz de aynı zamanda konuşmaya başladık ve yine üçümüz de bu halimize sinirli sinirli güldük. Sonra San Francisco'dan, Denver havasından, uçuşlardan, yani Chris'le onun başına gelen kazadan başka her şeyden söz ettik. Bebek ne zaman gelecek Jillian? Bak şimdi Jane'nin sorduğu şeye bak. Daha 2 ay var. Sizin 3 çocuğunuz var değil mi? Jane başını salladı. Ben Bayan Matthews'e bakmamaya çalışıyordum. Onun benim durumumu fark etmemiş olacağını umuyordum. Çünkü biz ve bizim gibi açık fikirli arkadaşlarımız, bizlerin de anne ve babalarımız olduğunu unutuyoruz. Oysa Sayın Christopher Caldwell Matthews de gayet açık fikirli bir erkekti ama onun da bir annesi vardı ve kadın belki de gayrimeşru bebeklerden hoşlanmıyordu. Chris de aynı şekilde düşündüğünden onun annesi için bu bir karabasan olabilirdi. O ara onun da bana baktığını hissettim. Umarım kızmaz deyip ben de ona baktım ve gülümsedim. Daha fazlasını yapamazdım. Zira bugüne kadar onu bir tek kere görmüştüm. Chris'in annesi de bana aynı çekingenlikle baktı. Hafifçe gülümsedi. Kocaman, kederli gözlerini çevirip, "Umarım böyle konuştuğum için hoş görürsün. Ben çok mutluyum. Öbür oğlum da evli değildi ve şey." Chris sözünü bitiremedi. O an içimden onu öpmek geldi ama arabayı kullandığım için yapamazdım. Yalnız bu defa arkama döndüm ve içtenlikle ona güldüm. Kente girmeden yolda durup oraya, "Hayır anne, yarına kadar bekle lütfen. Dosdoğru otele gidelim." "Hayır Jane, bu akşam gidip onu görmek istiyorum." Cümlesinin son sözcükleri zor anlaşıldı. "Şey, Bayan Matthews, ben kapatmalarını söylemiştim, yani şeyi, ama eğer siz isterseniz öbür türlü de yapılabilir." "Öbür türlü, yani Chris orada yatacak, herkes de gömülünceye kadar onu seyredecek." Ya, sesi o kadar hafif çıkıyordu ki işitmekte güçlük çekiyordum. O çok... Hemen onun sözünü kestim. Söyleyeceği şeyleri duymak istemiyordum. "Hayır, hiçbir şey yok, her zamanki gibi. Çok yakışıklı demek istedim ama tabii diyemezdim. Ama güzeldi. Evde yatar uyurken, bazen gece, bazen de sabahleyin onu seyrettiğim zamanlardaki gibi. Bir erkeğin içinde küçük bir çocuk ruhu ile sakin uyurdu hep." "Bence Jillian haklı anne. Öyle kapalı bırakalım." Bayan Matthews başını salladı. Ondan sonra daha da az konuştuk. Söyleyecek şey kalmamıştı. Hobson'sa gelinceye kadar üçümüz de kendi düşüncelerimize daldık. Park yerine girdim. Arabayı park ettim. Hepimiz indik. Ben önden yürüdüm. Lobideki masanın başında soluk yüzlü, yoksa hortlak gibi mi bir kız duruyordu. Bay Ferrari de köşeye çekilmiş küçük bir grupla konuşuyordu. Biz içeriye girince başını çevirip bize baktı. Başıyla hafif bir selam verdi. Sanki benim üstümü değişmiş olmamı beğenmiş gibi geldi bana, serseri herif. Masanın başında oturan kıza yaklaştım. Sesim yine boğuk çıkmaya başladı. "Bay Matthews, Georgion salonu. Nereden gideceğiz?" "Bu taraftan lütfen." Uzun bir holden geçtik, öbür odaların önünden yürüdük. Kapıları açıktı ama ceset görürüm diye korkudan hiçbirisine bakamadım. Kız sol tarafta, son kapının önünde durdu. Biz içeriye girdik. Birkaç saat önce seçtiğim koyu renk tahta kutu. Sacramento sokağından aldığım çiçekler hepsi oradaydı. Çiçekler o kadar güzel görünüyordu ki, kırmızı, sarı, mavi çiçekler. Aralarında incecik dallar, o kadar taze ve iç açıcı görünümleri vardı ki, ne ağır ne de ölü. Mozart'la Debussy gibi. Ben de böyle olmasını istemiştim. Tabutun iki ucunda pirinç şamdanlarla kocaman mumlar, hemen önünde de küçük bir rahle. Duvarın önüne iki kanepe ve birkaç sandalye koymuşlardı. İçerisi loştu ve kiliselerin içi gibi kasvetliydi. Kris'e hiç yakışmayan bir yer. Kulağıma sesi gelir gibi oldu. Sanki bana, "Bu ne rezalet Jill, nasıl yer bu böyle?" diyordu. Ama böyle olması gerekliydi ve sanırım annesi beğendi. "Çiçekler çok güzel Julian, sen mi aldın?" Başımı salladım. Bayan Matthews tabuta doğru yürüdü. Rahlenin önünde diz çöktüğü zaman, Jane benim kolumu sıktı. İkimiz de geri çekilip iki oğlunu ve kocasını, yani ailesinin bütün erkeklerini kaybeden bu kadını izledik. Bir dakika sonra ayağa kalktı ve yerini Jane aldı. Bayan Matthews duvarın önündeki kanepelerden birine gidip oturdu ve ayaklarına bakmaya başladı. Benim ona bakmaya cesaretim kalmamıştı. Artık bakamıyordum. Birazdan Jane de kalktı, annesini kanepeden kaldırdı, bana doğru yürüdüler. Haydi anne, gidelim artık. Bu uzun bir gün oldu. Otele de saat 10'dan önce orada olacağımızı söyledim dedi. Holde yürürken Jane'ye hangi otelde kalacaklarını sordum. Sir Francis Drake otelinde kalacaklarmış. Ben sizi götüreyim. Arabaya bindikten sonra yolda Jane bir taraftan konuşuyor, bir taraftan annesinin omzunu okşuyor, ara sıra da kolunu sıkıyordu. Bayan Matthews, şimdi bunun sözünü etmenin hiç sırası değil, biliyorum ama size sormam gerek. Töreni, yani cenaze törenini ne zaman yapalım? Oh, sonunda sorabildim. Pazar günü yapsak çok mu erken olur? Hayır, bence değil. Hatta çok daha iyi olur. Bir kilisede mi yapılmasını yeğlersiniz? Çok özür dilerim. Şimdiden bunları konuşmamızın hiç gereği yok ama ben ne yapabilirim? Bana da soruyorlar. Yani Hobsons bir an önce öğrenmek istiyor. Demek istiyorum ki, piç kuruları. Jane aynı Chris gibi küfretti. Jane, onlar da herkes gibi görevlerini yerine getiriyorlar. Jane ile ben sesimizi çıkarmadık ama ikimiz de aynı şeyi düşünüyorduk. Piç kurusu da anlamlı bir sözcük. Chris sık sık kiliseye gider miydi? Eyvah! Pek sık gitmezdi, hiç gitmezdi demek olmayacak. Biraz yalan söylemek daha iyi. Ben Presbiteryanım, babası Metodist idi. Christopher ikisine de yatkın değildi. Hiçbirimizin tarafına yanaşmadı. Evet, öyle de denebilir tabii. Aslında bu çok doğruydu. Bizim evin yakınında çok güzel küçük bir Presbiteryan kilisesi var. Yarın sabah rahiple görüşürüm. Ben de seninle gelebilir miyim? Elbette, özür dilerim. Öne atlamak istemedim. Yani sadece, Julian, mükemmeldin. Öyle şeyleri düşünüp kendini üzme. Ben yarın sabah gelir sizi alırım. Rahibi görmeye hep beraber gideriz. Jane arkada dişlerini gıcırdatıyor gibi geldi. Chris'e ne kadar benziyordu. Chris'e kilisede merasim ama bunu Chris için yapmıyorduk. Annesi için yapıyorduk. Cenaze törenleri yaşayanlar için ağıttır, ölüler için değil. Otelin önüne geldiğimiz zaman yine üçümüz de birbirimize sarıldık. Sonra onlar, yani Chris gibi yürüyen sarışın uzun boylu kızla siyah tayörlü kısa boylu hanım lobiye girdiler. Aslında Bayan Matthews benden biraz daha kısaydı ama bana küçücük görünüyordu. Acaba Chris'in annesi olduğu için mi? Saatime baktım ve Hobson's'a geri dönmeye karar verdim. Sadece bir dakika. Chris'le yalnız kalabilmek için. Bayan Jigger'ı biraz daha bekletirsem herhalde anlardı. Arabayı park edip içeriye girdim. Bereket versin Bay Ferrari gitmişti. Soluk yüzlü kız daha masasının başındaydı. Kağıt bardakla kahve içiyordu. Kadın Yaşantısı dergisinde çalışırken içtiğimiz kahveleri anımsadım ve holü geçerken kendi kendime bu onun için sadece bir iş, ekmek kapısı diye söylendim ve böyle bir yerde çalışmak için acaba nasıl bir insan olmak gerek diye de eklemeden yapamadım. Dergi insanlarla dolup taşan canlı, renkli, gürültülü bir yerdi. Yani yaşantının ta kendisi. Burası ise tam tersi. Böyle bir yerde çalışınca kendin de ölmüş sayılırsın. Chris'i yatırdıkları odaya girdim. Yavaş yavaş yürüdüm. Sandalyelerden birisine oturdum. Arkama yaslandım. Gözlerimi kapadım. Dinlenmeye çalıştım. Ve düşünmeye başladım. Ufak tefek şeyleri, kısa anları, küçük sözcükleri. 15 saat önce Chris koşarak merdivenleri iniyordu. Şimdi ben bu rengarenk çiçeklerle dolu, sessiz odada oturuyorum. Chris de orada yatıyor. Belki de nefesimi tutsam, gözlerimi kapasam, 712'ye kadar saysam, bunların hepsi kaybolup gider, ben de uyanırım. Ama öyle olmadı. İçimi çekip gözlerimi açtım. Her şey olduğu gibi duruyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Sadece ben nefes nefeseydim. Bebek de bütün gücüyle beni tekmeliyordu. Herhalde bir an nefessiz kaldığı için öfkelenmişti. O zaman ben de yerimden kalkıp ağır ağır rahleye gittim. Diz çöktüm. Chris'in başının durduğu tarafa baktım. Tabii bulunduğum yerden Chris'i göremiyordum. Gözlerimden inen yaşlar rahlenin üzerindeki kadife kumaşa damlıyor, sesler çıkarıyordu. Galiba dua ettim ama emin değilim. Sonra yerimden kalktım ve odadan çıktım. Yavaş yavaş, yapyalnız. Keşke şimdi Chris'le beraber olsaydık. Keşke yanımda olsaydı diye düşündüm. Zaten öyle hissetmem gerekiyordu. Ama ben öyle olmadım. Bana sanki Chris o kutunun içine kapatılmış gibi geldi. O artık yoktu ve ben yalnızdım. Hobson's'un park yerinde yalnız Chris'in arabası vardı. Binip arabayı çalıştırdım. Boğmamaya özen gösterdim. Sis vardı. Eve gece yarısından biraz önce gelebildim. Acaba Bayan Jagger ne yaptı diye düşündüm. Kapıyı anahtarımla açtım, içeriye girdim. Holdeki sandalyenin üzerine mantomu bıraktım. Bayan Jagger'ın orada olacağını düşünerek mutfağa gittim. Evin içinde ışık yanan tek yer mutfaktı. Bayan Jagger, Bayan Jagger. Belki Sam uyanmıştır diye yukarıya çıkıp bir bakayım dedim. Merdiveni çıkıp yukarıya gelince bizim odamızın ışığının yandığını gördüm. Kapı açıktı. Peg yatağı yapıyordu. Ah Peg, sen bir meleksin. Kapının önünde durmuş Peg'in yüzüne bakıyordum. Konuşmak yok, hemen yatacaksın. Dur bakayım, otur şöyle. Ben sana yardım ederim. Peg, sen herhalde bitkinsin. Sizin oralara göre saat sabahın 3'ü oldu. Sizin saate göre durum daha kötü. Onun için tartışmayı kes. Ben buraya neden geldim? Tanrım, pek ben büyüdüğüm zaman sen yanımda olmazsan ne yaparım? Çeneni tutar mısın? Başlama gene. Bayan Jagger'a ne oldu? Sen gelmeden biraz önce evine gitti. Bana güvenip gitmez dedim ama o kadar çok, o kadar hızlı konuştum. Öyle bir kışkışladım ki sonunda gitti. Sen nerede kaldın? Havalimanına gidip Bayan Meadows'ı karşıladım. Sonra onları alıp Hobson's'a gittim, ardından da götürüp otellerine bıraktım. Sonra da ben Hobson's'a döndüm. Hobson's'a mı döndün? Yani Sen ne yapmaya çalışıyorsun kuzum? Hem kendini hem bebeği öldürmek mi istiyorsun? Evet, yani hayır. Şey, yani evet. Hobson'sa döndüm. Hayır, ne bebeği ne de kendimi öldürmek istiyorum. Pek birisinin gidip Chris'in annesini karşılaması gerekiyordu. Yani senden başka bu işi yapacak kimse yok muydu? Chris'in kız kardeşi var ama onu ben karşılamak istedim. Pekala, pekala, anladık. Şimdi şöyle sıcak bir çikolata ya da başka bir içeceğe ne dersin? Ben sana New York'tan ilaç getirdim. Ne gibi bir ilaç? Yatıştırıcı bir ilaç. Senin kendi doktorunu telefonla aradım. Yani kadın doktorunu. O da bir reçete yazdı. Tanrım, pek. Sen bugün Librium aldın mı? Şey, aslında başımı iki yana salladım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Etrafıma bakındım. Odam benim bıraktığım gibiydi ama derli topluydu. Yatağın üzerinden attığım her şey kaldırılmış, yani gri elbisem bir askıya asılıp gardırobumun kapısına iliştirilmişti. Pek, lütfen şu elbiseyi ortadan kaldırır mısın? Görmek istemiyorum. Hemen ve elbise dolaba girdi. Cenaze töreni pazar günü yapılacak. Sen pazartesi günü işine dönebilirsin. Ne oluyoruz? Beni başından savmak mı istiyorsun? Ben onlara bir hafta yokum dedim. Pek, pek, bu inanılmaz kadın. İlk sarhoş olduğum zamanda ve de ondan sonra her zaman, her yerde yanımdaydı. İşte şimdi de telefonumdan birkaç saat sonra 3000 mili göze alıp yanıma koşmuş, kapıdan içeriye girdikten 5 dakika sonra da yatağımı düzeltmişti. Bana hastaymışım gibi davranıyordu. Sanki uçakla New York'tan gönderilmiş bir gece hemşiresi. Yalnız ve yalnız benimle ilgilenmek için. Bu, Chris'in aklının ermediği bir arkadaşlıktı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Peg gibi bir dostum vardı. Böyle bir insana ancak 10 milyonda bir rastlanır. Ne şanslıymışım ki onunla aynı okulda okumuşum. Bana ilacımı verdi, sıcak çikolatamı getirdi. Ben orada oturmuş Hobson's'ta yatan Chris'i düşünüyordum. Pek, konuşma canım. Sadece bana nerede yatıp uyuyabileceğimi söyle. Sam'in odasında yatabilir miyim? Pek, sen benim odamda yat. Ben Sam'in odasında yatarım. Bana bak, beni kızdırma. Hele bir ayağını yere indir de bak ne oluyor. Sana dünyaca ünlü sol yumruğumu bir çakarım. Şu neredeyse okuldan atılmana neden olacak diye korktuğumuz yumruk mu? Ta kendisi. Başladık kıkırdamaya. Pek, efendim, biliyor musun ben, bak, biliyorum canım dedi ve elektriği kapattı. Pek, çikolata bardağını yanımdan alırken ben uyuklamaya başladım bile. Biraz uyumaya çalıştım. Hayal meyal Peg'i görür gibi oldum. Kendi kendime şu tepemde duran Peg Richards'a ne kadar benziyor diye söylendim. Bu arada Peg kayboldu. Ama zaten o olamazdı. Peg New York'taydı. Herhalde Chris'i gördüm. Yarın sabah ona anlatayım da gülsün.